ana sünnete yabancı kaldık. Hayat nizamını batıdan aldık.
Bilin ki müminler dünyaya daldık.
Bilin ki müminler dünyaya daldık. Gelin özümüze tekrar dönelim. Bir araya gelip ümmet olalım.
Bismillahirrahmanirrahim. Nahmeduhu ve nesta'inuhu. Ve nestehdihi ve nestağfiruhu. فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَحَبِيبُهُ وَرَسُولُهُ اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وفرجت عنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي وأحوّل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم اللهم آمين Kadın ve erkek ilişkilerini yerli yerine oturtmuş olan medeniyetler var. Kadın ve erkek münasebetlerini yerli yerine oturtamayınca sonu çabuk gelmiş olan medeniyetler var. İnsanlık tarihi boyunca kadın erkek münasebetlerini düzenlemeye çalışmış olan insanlar var. Bunları bozmaya çalışmış olan insanlar da var. Allah-u Teala ilk insandan itibaren onların evlatları arasında gerçekleşecek olan evliliklerden itibaren bir düzen koymuş. Kadın erkek ilişkilerini ayarlamış, kim kiminle evlenebilir, kimin kime karşı gösterebileceği yerler nerelerdir, bunu tüm insanlık tarihi boyunca görebilirsiniz. İlk insanın peygamber olmasından ötürü, insanlığın başlangıcından itibaren bu mesele Allah Azze ve Celle tarafından bizzat bildirilmek suretiyle halledilmiş ve güzel bir medeniyet kurulması için bu kanunlar kurulmuştur. Hatta kardeşler arasında evliliğin cereyan etmesi gerektiğinden dolayı bir Adem ile bir Havva'dan insanlığın türemesi için daha ki insanlar arasında bir ırkçılık söz konusu olmasın diye bir kısım insanlar benim babam senin babandan üstündür demesinler diye Allah Azze ve Celle insanlığı bir Adem ile bir Havva'dan yaratmayı takdir etmiş ve ondan sonra bunların evlatları arasında evlilik kanunları koymuş. Kardeş kardeşle evlenecektir ama fakat kadın erkek ilişkilerin başıboş olmasın diye bu senenin oğlanı ile senenin kızının evlenmesini caiz görmüş. Bunlar arasında böyle bir kanun koymuş. İnsanlığın töreyebilmesi, yayılabilmesi için. Daha sonra insanlık yayıldıkça aradaki bir yıl kanunu değiştirilmiş ve onun yerine bir nesil kanunu konmuştur. Halanızla evlenemezsiniz ama halanızın kızıyla evlenebilirsiniz. Bir göbek ötesi caiz kılınmış, gene kadın erkek münasebetleri başıboş bırakılmamış, gene buna bir yön verilmiştir. İnsanlık tarihi boyunca bir medeniyetin kalkınabilmesi öncelikle kadın erkek münasebetlerini ayarlamasına bağlı olduğu tarih incelendiği zaman görülecektir. Ne zaman dengeleri kurarsanız, ne zaman kadının kapatılması gereken yerlerini kapatır, erkeğin kapatılması gereken yerlerini kapatır, erkekle kadın arasındaki münasebetleri nasıl olması gerekiyorsa o şekilde tanzim ederseniz, taşları yerine koyarsanız, bir muvazene sağlarsanız, iki cins arasında bu iki cins birbirinin yardımcısı olur, bu iki cins Allah'ın yeryüzündeki halifesi olma şerefine ulaşır. Ne zaman ki bunu kaybederseniz, dengeyi kurmazsanız, dengeyi kurmuş olan dinlere de müdahale ederseniz, o takdirde geçmişteki medeniyetler gibi batmaya mahkum olursunuz. Yunan medeniyeti ilk zamanlarda kadının yerini doğru tespit etmiş, eski Yunan'da kadınların içerisinden en şerefli olanlar, örtülü gezen kadınlar olarak kabul edilmiş, hatta asıl kadınlar arasında çarşaf giyme bile yayılmıştı. Ahlaksızlık ve fuhşiyat yapan kadınlar toplumda en adi kadınlar olarak görülmüş, hiçbir değerleri olmamış, onlara kimse değer vermemişti. Kadının yeri tespit edildiği zaman, erkeğin yeri tespit edildiği zaman Yunan medeniyeti kalkınmıştı. Medeniyetler kadın ve erkeğin omuzunda yükselirler. Eğer bunu iyi ayarlamazsanız, o takdirde o medeniyetin çöküşü kaçınılmaz olacaktır. Çünkü Allah Azze ve Celle kadının erkek üzerinde, erkeğin de kadın üzerinde tesirli olmasını takdir etmiş. Ve bu şekilde kadınla erkeği, erkekle kadını imtihan etmiş. Siz eğer bu meseleyi bu şekilde anlamazsanız, kadının kadın olarak Allah'ın koyduğu kanunlara göre davranmasını sağlamazsanız, o takdirde bu ikisi birbirinin çekim alanına girecek ve artık onu önleyemeyeceksiniz. Eski Yunan'da bir müddet kadın, kadın olarak kaldı ve kadın toplum içerisinde değerli bir yer kazandı. Daha sonraları medeniyet gelişmeye başladı. Şehirleşme başladı. Köy hayatı varken, bedevi hayat varken kadın değerliydi ve kadın kendisini örtüyor, erkeklerin bakışlarından kendisini korumaya çalışıyordu. Medeniyet başlayınca, şehirleşme başlayınca kadının değeri azalmaya başladı. Kadın artık bir mal gibi kullanılmaya başlandı. Kadın kendisini süsleyip erkeklere sunmaya başladı. Ondan sonra Yunan medeniyeti çökmeye başladı. Yunan medeniyeti çöktükten sonra Roma medeniyeti İsa Aleyhisselam'ın doğumundan itibaren ve o zamandan itibaren başlamış olan medeniyetler içerisinde Roma medeniyeti ve o Roma medeniyetinin filozofları, düşünürleri, mütefekkirleri kadına gereken değeri verdiler. Aynı Yunan medeniyetinin başlangıcında olduğu gibi. Önceleri kadın kapandı, kadın değerli bir varlık olarak görüldü. Kadın anne olarak görüldü. Kadın evin hatunu oldu. Fakat daha sonra onlar da aynı akıbete düçar oldular. Medeniyet gelişti, şehirleşme gelişti. Şimdiki tabirle o zaman sanayileşme yoktu ama bugüne göre olmasa bile o günün şartlarına göre o günkü manada sanayileşme gelişti. Bunun üzerine kadın yeniden ayağa düşmeye başladı. Nerede şehirleşme başladı, orada kadın ayağa düşmeye başladı. Ve kadın kendisini erkeklere sunmaya başladı. Eski Roma'da bir asilzade, bir senatör, bir milletvekili, Roma tarihçileri anlatıyorlar. Kendi kızını, karısını yanında öptüğünden dolayı asilzadelikten atılmıştı. Ve senatörlükten istifa ettirilmişti. Böyle bir ahlaksızlığı nasıl yaparsın demişlerdi. Eski Roma'nın filozofları bile meseleyi bu şekilde anlamışlardı. Kadın şerefini koruyabilmek için örtüye bürünmüştü. Kadın değerli olmanın yolu olarak bunu görmüştü. Belki peygamberlerden kalma bir gelenek ya da peygamberlerin talimatı doğrultusunda da peygamberlerin getirmiş olduğu kanunların bir uzantısı olarak da bu böyle olmuş olabilir. Çünkü insanlık peygamberle başladığından dolayı ondan sonra gelmiş olan tüm insanlara peygamberlerin talimatlarının mutlaka ulaşmış olması mümkündür. En azından bir kısmının ulaşmış olması mümkündür. O yüzden eski Roma'da böyle bir gelenek vardı ve kadınlar örtünüyorlardı. Örtünmeyen kadınlar değersiz kabul ediliyordu. Daha sonraları aynı şekilde onlar da değişmeye başladılar. Medenileştikçe, şehirleştikçe değişmeye başladılar. Ve artık fahişe kadınlar değer kazanmaya başladı. Diğer kadınlar, örtünen kadınlar hor görünmeye başlandı. Ve ondan sonra Roma medeniyeti de yıkıldı gitti. Dengeyi kuramayan medeniyetler yıkılıp gitti. Medeniyetleri kalkındıran kadın erkek münasebetlerini iyi ayarlamak ve medeniyetleri yıkan da kadın erkek münasebetlerini kötü ayarlamaktır. Daha sonra Hristiyan Avrupa'ya geliyoruz. Hristiyan Avrupa'da bir müddet kadın hayvandan aşağı görüldü. Kadının ruhu var mıdır yok mudur diye tartışma konusu haline geldi. Kadın hayvan mıdır insan mıdır diye tartıştılar papazlar. Ve kadınla evlenmeyi kötü gördüler. Hatta kilisenin ayinlerine katılabilmesi için bir kimsenin bir gün evvelinden hanımıyla birlikte olmamasını şart koştular. Hanımıyla birlikte olmuş olanlar kiliseye giremezler dediler. Ve din adamı olacak olanların hiç evlenmemesi yahut da eğer evlenmişse kesinlikle hanımıyla birlikte olmamasını şart koştular. Hatta öyle ki eğer bir kilise adamı evliyse, daha evvelden evlenmişse ve hanımını boşamamışsa iki tane şahidin huzurunda hanımıyla beraber olabilir, hanımına elini süremez, tenha bir yerde hanımıyla birlikte kalamaz. Eğer böyle bir şey işlerse o zaman din adamlığına atılırdı. Kadını bu kadar aşağılar ve kadınla birlikte olmayı bu kadar kötü görürlerdi. Daha sonralar işte bugünkü Avrupa noktasına gelindi. İfrat ve tefrit arasında gitti geldi insanlık. Bütün meselelerde olduğu gibi bu meselede de ifrat ve tefrit arasında gidildi gelindi. Tarih boyunca aynı hata işlendi. Yaz adına çok değer verildi, olağanüstü değerler verildi, putlaştırıldı. Hatta bazı eski Yunan tarihinde olduğu gibi Afrodit denilen bir kadından bahsedildi. Bu kadın aşk ilahesiydi. İlahdı ve aşk ilahı olarak kabul ediliyordu. Bu kadın bir ilahla, bir erkek ilahla birlikte oluyordu onların inancına göre. Bu kadın aynı zamanda kulluk yapılan bir kadındı. Kendisine ibadet yapılmaktaydı. Ve bu kadın kendisinin kocası durumunda olan ilahı aldatıyordu. Yunan edebiyatı bunlarla doluydu. Yunan tarihi bunlarla doluydu. Bu kadın üç tane başka ilahla birlikte kocası olan ilahı aldatıyor. Hatta o da yetmiyor, bir insanla da münasebette bulunuyor. Ve o insandan da bir çocuğu oluyordu. Batı'nın tarihine baktığımız zaman, Batı medeniyetlerine baktığımız zaman ilahı bu şekilde tarif ettiklerini ve bunları ilah olarak gördüklerini göreceksiniz. Bütün bunlardan sonra İslam medeniyeti geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman malumdur ki çocuklar toprağa gömülüyorlardı. Kız çocuklar toprağa gömülüyorlardı. Evet, kız çocukların toprağa gömülmesinde bir sebep de şudur. Kız çocuklarını bazıları melek olarak görür. Onlar da Allah'ın meleklerini kız olarak gördüklerinden dolayı. Benim kızım da eğer ölürse melek olur. Böylece Allah katında yüce bir makama ulaşır diye düşünenler de vardı bunların içerisinde. Hepsi zalimliğinden dolayı, hepsi kız çocuğunu kötü gördüğünden dolayı öldürmüyordu. Bir kısmının gayesi buydu. Kızını melek yapmak istiyordu. Fakat bunların içerisinde bir kısmı da vardı ki, cahiliye devri kadınlarının iğrenç hayatını gördüğünden dolayı, benim kızım da belki bunlardan birisi gibi olur. Benim kızım da belki böyle bir fahişe durumuna gelebilir, affedersiniz. Benim kızım böyle bir duruma gelirse ben ne olurum? Benim izzetim, şerefim beş paralık olur diye düşünüyor. Onun için kızını toprağa gömmeyi tercih ediyordu. Siz Arapların hepsinin kızının zulmen öldürdüğünü mü zannediyorsunuz? Evet, sonuçta o da bir zulümdür. Evet, sonuçta böyle bir mantık da caiz değil ve doğru değildir. Fakat o günkü Arap kadınının, cahiliye devrindeki Arap kadınının ahlakı gibi bir ahlaka benim kızım da sahip olur korkusuyla kızını toprağa gömenler de vardı bunların içerisinde. Mesele sadece zulüm meselesi değildi. Bugün nasıl ki bazı insanlar, çok çocuk istemeyen bazı insanlar, kötü çocuklara bakıp, kötü evlatlara bakıp, benim çocuğum da bunlardan birisi olacaksa ben böyle çocuk istemiyorum dediği gibi, o gün de bazı insanlar bu mantık içerisinde çocuklarını öldürüyorlardı. İslam geldi, çocuğu kurtardı. وَاِذَا مَوْعُودَةُ سُعِلَتْ بِاَيِّذَا مِقُتِلَتْ buyurdu. Daha Mekke'deyken, daha hiçbir şeye gücü yetmezken, daha iktidar eline geçmemişken, daha güç eline geçmemişken Allah Tekvir suresinde o kız çocuğuna sorulduğu zaman hangi günahtan dolayı seni öldürdüler ey yavrum? Günahın neydi, seni niye öldürdüler? Diye sorulduğu zaman onun babasının halini bir düşünüverin. Onu toprağa gömenin halini bir düşünüverin. Allah azze ve celle kız çocuğunu topraktan kurtardı. Ve sonra kadına bir değer verdi. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'de başörtüsüyle ilgili bir ayet var mıdır, yok mudur diyen medyaya çıkan bazı kimselerin tartışma konusu haline getirdiklerini görürsünüz bu meseleyi. Benim genel olarak üslubum ayetlerin numarasını vermek değildir. Fakat bu meselede bu konuyla ilgili ayetin numarasını vermek daha hayırlı olacağını düşündüğümden dolayı Nur suresinin 31. ayetinde Allah azze ve celle buyurmaktadır ki وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ. Mü'mine kadınlara da söyle ey Resulüm, mü'mine kadınlara söyle onlar gözlerinin bazısını yutsunlar. Erkeklere bakmasınlar. Ve ırzlarını, namuslarını korusunlar. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ ve zinetlerini açmasınlar. اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ancak ondan görünen kısım hariç, el ve yüz kısmı hariç, ya da elbisenin dış kısmı hariç, ya da rüzgar estiği zaman aniden açılan kısmı hariç. Bu meselede ulemanın değişik görüşleri vardır. Fakat cumhurun görüşü, ekseriyetin görüşüne göre İmam-ı Azam'ın, İmam Şafii'nin ve diğer birçok ulema içerisinde ekseriyetin görüşüne göre bunların zamanında siyaset yoktu. Bunların zamanında Merve Kavakçı yoktu. Bunların zamanında devlet bugünkü şekilde değildi. Bunların zamanında particilik yoktu. Bunlar ilim adamı olarak konuştular. Bunlar bir alim olarak konuştular. Allah'ın ve Resulünün hükümlerini açıklamak için konuştular. Yoksa bir siyaset veya bir başka gaye için konuşmadılar. Daima tarih boyunca firavuni sistemler, nemrudi sistemler Müslümanları başka bir gaye peşinde koşmakla suçlamışlardır. Daima firavunun Musa'ya dediği gibi, Musa'nın kavmine dediği gibi, bu Musa sizin gözünüzden çıkarmak istiyor. Bu Musa'nın gayesi başkadır. Bunun gayesi gerçekte Allah adına konuşmak değildir. Şimdikilerin başörtülülere dediği gibi bunların gayesi başkadır. Bunların gayesi başörtüsü değildir. Aynı zihniyet devam ediyor. Eğer bunların gayesi başkaysa onu ortaya çıkartın. Veya Allah'ın ayetini Kur'an'dan çıkartın. Eğer buna gücünüz yetiyorsa, Allah'ın ayetlerine dokunmaya gücünüz yetiyorsa Kur'an'dan çıkartın. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Söyle o mümine kadınlara, ondan evvel o mümin erkeklere de söyle ey Resulüm. يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Onlar da gözlerini sakınsınlar kadınlara bakmaktan. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Ve onlar da ırzlarını, namuslarını korusunlar. ذَلِكَ اَسْكَى لَهُمْ. Bu onlar için daha temizdir, daha tertemizdir. Ondan sonra Allah Azze ve Celle kadınlara hitap eder. Şimdi mümine kadınlara da söyle Resulüm. Onlar da namuslarını korusunlar. Onlar da bakışlarını korusunlar. Onlar da bakmamaları gerekenlere bakmasınlar. Hatta âmâ bile olsa onlar da bakmamaları gerekenlere bakmasınlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları, bütün ümmeti Muhammed'in anneleri olmalarına rağmen ve peygamberimizden sonra onlarla bir başkasının evlenmesi haram olmasına rağmen ve ezvâcuhum mehâtuhum denilmesine rağmen o peygamberin hanımları müminlerin anneleridirler. Onlarla evlenmeleri haramdır denilmesine rağmen Ayşe validemize gelen bir rivayete göre Abdullah İbn-i Ümmü Mektum radıyallahu anh âmâ idi ve Allah Resulü'nün evine gelmişti. Allah Resulü hanımlarını içeri çekilin buyurmuştu. Dediler ki ya Resulallah, o bizi görmez ki âmâdır. Sizden âmâsınız buyurdu. Sizden onu görmüyorsunuz. Allah Resulü'nün hanımları, onun oğlu Abdullah İbn-i Mektum'un annesi olmasına rağmen, bütün müminlerin annesi olmasına rağmen, sizden onu görmüyorsunuz. Sizin de bir gözünüz gördü. Kadının da erkeğe mazeretli olarak bakması doğru değildir. Her ne kadar erkeğin kadına bakması kadar günah değilse de, çünkü erkeğin kadına bakması durumunda tahrik olma ihtimali daha yüksektir. Ve çünkü erkek daima müteşebbistir. Ve çünkü erkek daima daha çok arzulayandır. Ve çünkü erkek daima daha saldırgandır. İstediğini elde etme gücüne sahiptir. Ama kadında bu güç olmadığından, ne kadar arzu ederse etsin erkeğe saldırmaya gücü yetmediğinden, o yüzden kadının erkeğe bakması elbette ki bir derece daha düşüktür. Elbette ki kadının erkeğe bakması, erkeğin kadına bakması kadar değildir. Ama buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicaba girin buyurdu. Perde gerisine kaçın. Bir erkektir gelen. Kur'an ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurduğu halde وَيَضْرِبْنَ بِهُمُورَحِينَ عَلَى جُيُوبِهِمْ. Ve onlar o himarlarını, başörtülerini göğüslerinin üzerine salıversinler. Cüyub kelimesi Cemi bir kelime çoğul bir kelimedir ve yırtmaç manasına gelir. Göğüsteki yırtmaç manasına gelir. O başörtülerini yakalarının üzerine, yırtmaçlarının üzerine salıversinler. Ve la yubdîne zînetehun. Ve sakın ha sakın, tekrar ediyor Kur'an-ı Kerim. Aynı ayeti tekrar ediyor. Biraz evvel aynı ayetin içerisinde tekrar etmiş olduğu halde ve la yubdîne zînetehunne illâ mâ zahra minhâ. Ondan görünen kısmı hariç diğer kısımlarını, zinetlerini, güzelliklerini ortaya koymasınlar dediği halde hemen sonra tekrar وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُمْ, tekrar o zinetlerini açmasınlar اِلَّا لِوَوْلَتِهِمْ, ancak kendi kocaları hariç اَوْ اَبَانِهِمْ, veya babaları hariç اَوْ اَبَانِ بُعُونَتِهِمْ, veya kocalarının babaları, kayınbabaları hariç اَوْ اَبْنَائِهِمْ, veya oğulları hariç اَوْ اَبْنَائِ بُعُونَتِهِمْ, veya oğullarının veya kocalarının oğulları, yani oğullukları hariç, ve Kur'an-ı Kerim bu şekilde sayar. Şunlar ve şunlar hariç, bunların dışında hiç kimsenin yanında başörtülerini açmasınlar. Bunların dışında hiç kimsenin yanında süslerini göstermesinler. Allah böyle buyurduğu halde, sen kalkıp da toplumsal alanda, kamusal alanda Allah'a meydan okunmasını mı istiyorsun? Sen bugün kendi evinde başını örtebilirsin veya çarşıda başını örtebilirsin derken, ama kamusal alanda başını örtemezsin demek suretiyle Allah'tan bir fetva mı aldın? Allah illa diyor, şunlar hariç, bu öğretinin kendi kocaları hariç, evlatları hariç, kayınbabaları hariç, kadınları hariç, cariyeleri hariç, şunlar ve şunlar hariç, erkeklikten ümidi kalmamış, iktidarsız olan ya da çok yaşlanmış olan erkekler hariç, bunların dışında bütün erkeklerden kendilerini korusunlar. Allah'tan sana fetva mı geldi? Eğer sen kamusal alanda başörtüsüne müsaade etmeyiz diyorsan, o halde Allah'tan özel fetva iste. Bir Müslüman kadın kamusal alanda da bu sayılan insanların dışında başka insanların olduğu yerde, namahremlerin olduğu yerde başını örtmekle mükelleftir. Eğer sen kamusal alanda ben başını örtmem diyorsan, bu ya Allah'a meydan okumaktır yahut da Allah'ın hükümlerini bilmemektir. Eğer bilmiyorsan işte Kur'an meydandadır. Eğer samimiysen, dünyada bu kadar alim var, dünyada bu kadar hocalar var, İstersen onları topla bir komutay tertipte. Onlara sor, fetva iste. Allah'ın dinine göre bir Müslüman kadının kamusal alanda başını açması helal mıdır, haram mıdır? Bunu sor onlara. Fakat sen onlara sormazsın. Çünkü sen de gayet iyi biliyorsun ki Kur'an-ı Kerim bu konuda açıktır. Ve Kur'an-ı Kerim bu konuda Kur'an'ın üslubu genel olarak meseleleri tafsilatıyla anlatmamaktır. Kur'an'ın üslubu genellikle meselelerin tafsilatını Resul'e bırakmaktır. Resul anlatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatır. Fakat bu meselede Kur'an-ı Kerim enteresandır ki bütün mahrem olanları saymaktadır. Kocalarını sayıyor, evlatlarını sayıyor, oğullarını sayıyor, hepsini sayıyor. Amca ve dayı sadece ayette zikredilmiyor. Onlar da zaten yakın akraba olduklarından dolayı, baba yerine geçtiklerinden dolayı veya dede yerine geçtiklerinden dolayı, onların evlenmelerinde haram olduğu kesin olarak bilindiğinden dolayı onların zikredilmesine gerek görünmemiş. Fakat bütün diğerler hepsi sayılmış. Bu şekilde Allah Azze ve Celle mahrem olanların hepsini saymayı takdir etmiş. Mahrem olanlar belli olsun ki namahrem olanlar da belli olsunlar. Senin meclisinde o kadın için namahrem olan erkekler yok mudur? Allah Azze ve Celle namahrem olanların yanında başını örterken sen namahrem olanların yanında başını aç nasıl diyebiliyorsun? Allah'tan özel bir fetva mı istedin? Eğer böyle iddia edeceksen o zaman Kur'an'dan özel bir fetva iste. O zaman Allah'tan özel bir fetva iste. Sana Allah özel bir fetva versin. Allah'ın kitabı tamamlanmıştır. Resulü hayattan gitmiştir. Artık kitap tamamdır. Bundan sonra ayet gelmeyecektir. Bundan sonra hadis gelmeyecek. Bundan sonra artık dine bir eksilme veya tamamlama olmayacak. Dinde artık nasip mensup olmayacak. Her şey tamamdır. Allah'ın kitabı bunu böyle söylerken sen neye dayanaraktan kamusal alanda başını açmak zorundasın diyorsun? Burası yani meclis devlete meydan okuma yeri değildir diyorsun. Peki bu meclis millete meydan okuma yeri midir? Bu meclis devlete meydan okuma yeri değildir de peki bu meclis Allah'a meydan okuma yeri midir? Bu meclis devlete meydan okuma yeri değildir de Allah'ın meclisi olan bu dünya ve bu dünyanın içindeki insanlar hepsi Allah'ın olduğuna göre Allah'ın meclisinde Allah'a meydan okuma yeri midir? Allah'ın meclisinde Allah'a meydan okunamayacağı gibi sen bir insan olarak kendi kurmuş olduğun devlette, kaldı ki bu devleti kuranlar da hepsi başı kapalı insanlardı. Kadınları başı kapalıydı, çoğu çarşaf giyerdi. Cepheye mermi taşıyan kadınlar, elleri tırnakları boyalı olan kadınlar değildi. Bu vatanı kurtaranlar namaz kılan insanlardı. Bu vatanı elinizden mi almaya çalışıyorsunuz? Siz kime dışarı dışarı diyorsunuz? Siz kimi kimi vatanından kovuyorsunuz? Eğer bu vatandan kovulacak biri varsa, sizi kimsenin kovduğu yok ama size İslam'a, sizi İslam'a davet edenler var. Gelin Müslüman olun diyenler var. Gelin gerçekten İslam yaşayın diyenler var. Ama eğer birisi birini kovacaksa, kovulması gereken bu vatanı kurtaranların zihniyetinin dışındaki zihniyetlerdir. Bu vatanı kurtaranlar bu vatandan kovulamazlar. Siz kimi kimi vatanından kovuyorsunuz? Bu vatan benim vatanımdır. Bu bayrağın kırmızısı benim gibi namaz kılan insanların kanlarıyla kırmızıya boyanmıştır. Sen kimi kimi vatanından kovuyorsun? Sen kime dışarı dışarı diyorsun? Eğer Allah'a meydan okuyorsan onu açıkça söyle. Bu ülkede kemalist olmadığı halde kemalist geçinenler var. Bu ülkede layık olmadığı halde layık geçinenler var. Bu ülkede Müslüman olmadığı halde Müslüman geçinenler var. Bırakın herkes görüşünü açıkça ortaya koysun. Kemalist olmayan kemalist olmadığını, Müslüman olmayan Müslüman olmadığını açıkça ortaya koysun. Herkes kendi davasına çağırsın. Herkes kendi davasına çağırsın. İnsanlarda akıl var. Hangisini doğru bulurlarsa onun peşinden gitsinler. İnsanlara Allah sağduyu vermiş. Hangisini peşinden gitmek istiyorsa onun peşinden gitsin. Siz insanların başında cebbar mı olmak istiyorsunuz? Siz insanların başında diktatör mü olmak istiyorsunuz? Siz insanları siz mi yarattınız? Kelle se'alemûn. Hayır hayır vallahi sonra bilecekler. Sümme kelle se'alemûn. Sonra bilecekler. Elem necal ile arda mihâde. Biz o yeryüzünü beşik kılmadık mı insanlar için? O yeryüzünü biz mi beşik kıldık, biz mi yarattık, siz mi yarattınız yoksa? Elem necal ile arda mihâde. Vel cibâle evtâde. Ve o dağları birer kazık olarak yaratmadık mı onu, siz mi yarattınız, biz mi yarattık yoksa? İnsanları siz mi yarattınız, biz mi yarattık? Vel cibâle evtâde. وَخَلَقْنَا يَرْكُمْ اَزْوَيَجَنْ Sizi çift çift yaratmadık mı? Sizi çift çift yarattık. Birbirinizle sükunete ulaşasınız diye. Eşlerinizle sükunete ulaşasınız diye sizi çift çift yarattık. وَخَلَقْنَا يَرْكُمْ اَزْوَيَجَنْ وَجَعَنَّا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَنَّا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَنَّا النَّهَارَ مَعَاشًا Biz geceyi istirahat için yarattık. Gündüzü çalışma vakti kıldık, çalışmanız için yarattık. Uykunuzu sizin için istirahat yaptık. Sizler için şunları, şunları, şunları yarattık. وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمَوْسِرَاتِ مَاَنْ سَجَّاجًا Ve o gökten şarıl şarıl sular akıttık. Şimşekler çaktırdık, onların içerisinden sular akıttık. Bunları yapan siz misiniz yoksa biz miyiz? Allah Azze ve Celle bütün insanlara meydan okumaktadır. Bütün bunları yapanlar siz misiniz yoksa biz miyiz? Eğer bunları yapanlar sizseniz, daha saymadığım birçok şeyleri Kur'an'ın anlatmış olduğu Ahmet suresinde birçok şeyler yapan siz misiniz yoksa biz miyiz? Eğer siz değil bizseniz o zaman kelle se'lemûn sonra bileceksiniz. İnne yevmel fasli kâne mîkâte göreceksiniz muhakkak o yevmel fasıl o doğru ve batılın ayrıldığı gün o gün mutlaka vakti belirlenmiş olan bir gündür. O kıyamet günü mutlaka vakti belirlenmiş olan bir gündür. O zaman göreceksiniz. İnne yevmel fasli kâne mîkâte o yevmel fasıl da göreceksiniz. Onlar Kur'an-ı Kerim tehditler savunmaktadır. Ve la yezûkûne fîhâ berden ve la şerâben. O cehenneme girdikleri zaman inne cehenneme kânet mirsâde dedikten sonra o cehenneme girdikten sonra onlar orada ne berk bulacaklar, ne bir serinlik bulacaklar, ne bir içecek bulacaklar ki içebilsinler. La yezûkûne fîhâ berden ve la selâmen ve la şerâben. Orada ne bir serinlik bulacaklar, ne bir şarap bulacaklar, bir içecek bulabilecekler. İlla hamîmen ve gassâka. Ancak kaynar su bulacaklar ve bir irinden başka bir şey bulamayacaklar. Biz sizi ikaz etmiştik. İlla hamîmen ve gassâka. Kaynar sudan ve irinden başka bir şey bulamayacaklar. Yanacaklar. كُلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ. Onların derileri yandıkça, simsiyah oldukça, derileri artık acı duymaz hale geldiği zaman, kömür gibi olduğu zaman, بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا. Onların ciltlerini, derilerini yeniden başka ciltlerle, derilerle değiştireceğiz. لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ. Azabı tam olarak alabilsinler diye böyle yapacağız. Kelle se'alemûn. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Ve görecekler. İnne enzernâkum azâben karîbe. Biz sizi azab-ı karîb ile, yakın bir azab ile sizi ikaz ettik, inzar ettik. Fakat anlamadınız. O gün diyecek ki kafir. Ve beyakûlul kâfir yâ leytenî kuntu turâben. Keşke toprak olaydım. Keşke bu ateşe gireceğim ve toprak olaydım. Keşke Allah'a meydan okuyacağım ve toprak olaydım. Sanki dünyayı ben yaratmışım gibi dünyada Allah'la iddia etmeye kalkmıştım. Ya leyken yekuntu turabe. Keşke turab olaydım. Fakat turab olamayacak. Ne zaman cildi derisi simsiyah olsa, acı duymaz hale gelse yeniden başka bir deriyle değiştirilecek. Liyazubul azab. Azabı daha iyi tatsın diye. Ve la yubdîne zînetehunne illâ mâ zahara minhâ. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına Ebubekir kızı Esma radıyallahu anh'a girmiş ve ince bir elbiseyle girmişti. Güneş vurduğu zaman belki vücut hatları belli oluyordu. Allah Resulü ondan yüzünü çevirmiş ve buyurmuştu ki ey Esma, bir kadın buluğ çağına ulaştığı zaman yüzü ve eli dışında her tarafını kapatması farz olur. Buluğ çağına ulaşmış olan bir kızın her tarafını kapatması, elini ve yüzünü işaret ederek bu iki yerin dışında her tarafını kapatması ona vacip olur. Ey Esma, bir daha böyle giyinme. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle talimat verdiği halde o ziynetin içerisinde, kadının güzelliği içerisinden sadece ve sadece yüzünü ve elini istisna kıldığı halde, bunlar hariç dediği halde ve bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün ulema, bütün mezhepler, dört mezhebin dışındaki mezhepler dahil olmak üzere, ehl-i sünneti de şiası da, gerek fıkhi mezhepleri, gerek itikadi mezhepleri, gerek eşarisi, gerek maturidisi, gerek mutezilesi, gerek haricisi, bütün mezhepler, her ne kadar itikadi mezheplerin bu mezheplerde fazla sözü olmamışsa da, fakat onların imamları da imam olma hasebiyle, bütün alimler 1400 yıldan beri, hepsi başörtüsünün farziyeti hususunda icma etmişler. Hiçbirisi bu konuda muhalif bir görüş beyan etmemiş. Son zamanlarda rejimle uşaklığını yapan bazı insanların dışında kitap okumuş ama Kur'an-ı Kerim'in beyan ettiği gibi kitap yüklü merkepler gibi olanlar, okudukları kitaptan zerre kadar nasibini almamış olanlar, Kur'an okuduğu halde Kur'an'ın boğazından aşağı inmemiş olanlar, hayatında zerre kadar İslam'ı göremediğiniz insanlar, onların belki bu hususta yeni yeni farklı görüşler ortaya attığını görebilirsiniz. Onların farklı görüş ortaya atması bu meseledeki icmayı bozmaz. Bu din yeni çıkan bir din değildir. Bu din 1400 yıllık bir dindir. Bu dinin bütün meseleleri tamamlanmıştır. Bu dinin bütün kısımları tamamdır. İcmanın hangi meselelerde hasıl olduğu, bütün alimlerin ittifak ettiği meseleler meydandadır. Hiçbir siyasi görüş taşımayan İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiler, onların zamanında böyle meseleler yokken, onlar meseleyi ilmi olarak Kur'an ve sünnetin ışığı altında, ayetlerin, hadislerin ışığı altında meseleyi ortaya koymuşlardır. Hucurat suresinde buyurduğu gibi Allah Azze ve Celle, يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْهِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah ve Resulünden önce konuşmaya kalkmayın. Allah ve Resulünün fikir beyan ettiği bir meselede konuşmaya kalkmayın. Allah ve Resulünün kanun koyduğu bir meselede farklı bir kanun koymaya kalkmayın. لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ Allah'tan korkun. Muaz bin Cebel'e Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sahabenin alimlerinden olan Muaz, fıkıh erbabı olan Muaz'ı Cebel'e vali tayin ettiği zaman ona demişti ki, ey Muaz, ehli kitap bir millete gidiyorsun, orada neyle hükmedeceksin, orada sana sualler gelecek, orada sana soru soracaklar. Ey Muaz, oraya gittiğin zaman neyle hükmedeceksin? Muaz radıyallahu anh, Kur'an ve sünnetin terbiyesine terbiye edilmiş olan Muaz, demişti ki ya Resulallah, oraya gittiğim zaman Allah'ın kitabına göre hüküm veririm. لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَا Allah'ın önüne geçmeyin ayetin manası budur. Allah'ın önüne geçmeyin demek, Allah bir meselede konuştuğu zaman konuşmayın demek, hatta ve hatta birçok ulemaya göre, bazı rivayetlerde sahabeden bazıları bir meselede ayet gelmediği halde keşke şu meselede ayet gelse de şöyle şöyle dese Allah Azze ve Celle demişler. Ve bunun üzerine ayet nasıl olmuş? لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَا Allah'ın önüne geçmeyin. Allah ne zaman hüküm indireceğini sizden daha iyi bilir. Allah'ın önüne geçmeye kalkmayın. Allah'tan daha iyi bilemeyiz, Allah'tan daha önce konuşamazsınız. Keşke Allah başörtüsünü farz kılsa diyemezsiniz. Keşke Allah beş vakit namaz farz kılsa diyemezsiniz. Keşke Allah orucu farz kılsa diyemezsiniz. Ne zaman ki bunlar farz olur, ondan sonra konuşabilirsiniz. Ya Muaz, oraya gittiği zaman neyle hükmedeceksin Allah'ın kitabıyla ey Allah'ın Resulü dedi. Eğer Allah'ın kitabında bulamazsan ya Muaz, o zaman neyle hükmedeceksin? Muaz dedi ki ya Resulallah, o zaman senin sünnetine göre hüküm veririm. Senden öğrendiklerime göre ya Resulallah, senin sünnetine göre, hadislerine göre. Peki onu da bulamazsam ya Muaz? Allah Resulü iştihadın kapısını açmıştı bu sorusuyla. Yani ulema iştihad edebilir, alimler görüş belirtebilir ama ne zaman görüş belirtebilir? Usul alimlerinin belirttiği gibi nas olan meselede kimsenin konuşma hakkı yoktur. Kur'an ve sünnette eğer bir hüküm gelmişse, ayet ve hadis varsa o meselede artık kimsenin konuşma hakkı yoktur, selayeti yoktur. Mevlid-i Nas'ta iştihada mesel yoktur diye bunu ifade etmişler. Bunu bir kural haline getirmişlerdir. Ey Muaz! Evet, orada Allah'ın kitabıyla hükmedeceksin. Benim hadislerimle hükmedeceksin ama fakat onda bulamazsan neyle hükmedeceksin? Muaz dedi ki o zaman kendi görüşüme göre hükmederim ya Resulallah. Ama Kur'an ve sünnette mesele yoksa, o konuda bir hüküm yoksa o zaman ya Resulallah. Ve Kur'an ve sünnet dışına çıkmadan, Kur'an ve sünnettekinin aksine bir şey söylemeden ya Resulallah. Allah Resulü Muaz'ın bu cevabını çok güzel bulmuş ve beğenmiştir. Allah Resulü'nün Resulü'nün hoşlanacağı cevabı verdirten Allah'a hamdolsun demiştir. Yani benim elçime benim istediğim cevabı verdi. Sen Allah'a hamdolsun. Benim istediğim cevabı verdi. Demek ki asırlar boyunca bir takım meseleler gelecek. O meselelerde demek iştihada gerek olacak. Demek ki alimler görüş beyan etmek zorunda kalacak. Banka çıkacak, sigorta çıkacak. Tüm bebek meselesi çıkacak, çeşitli meseleler çıkacak. Bu meseleler hakkında Kur'an ve sünnette açık hüküm bulamayacaksınız. O zaman ulema konuşacak, meseleyi fetvaya bağlayacak. Sizin bu meseleleriniz hakkında kimler fetva aldınız? Dünyada bu kadar ulema var. Gidin dünyanın neresine giderseniz gidin. İster Arap alemine, ister Acem alemine. Bu kadar ulemaya sorun. İsterseniz hepsinden bir görüş alın. 1400 yıl içerisinde farklı bir görüş ortaya çıkmış mı? Allah'ın ve Resulünün bu meseledeki hükmünü başka türlü yorumlayanlar olmuş mu? Allah'ın ve Resulünün bu meseledeki tavrını anlamayan bir tane alim çıkmış mı tarihten? Sorun göreceksiniz, öğreneceksiniz. Devlete meydan okumaktan bahsediyorlar. Devlete meydan okuyacak adam zaten oraya gelip o yemini yapmaz. Devlete meydan okuyacak olan adam zaten o meclise girmez. O yemini yapmaz. Fakat devlete meydan okuma olduğunu zannetmiyorum ama bu vatanda eğer varsa gerçekten Allah'a meydan okuyanlar, onlar açıkça ortaya çıksınlar, artık şimdiye kadar tavırlarını değiştirsinler. Artık Müslüman Müslümanlığı ortaya koysun. Artık kafir kafirliğini ortaya koysun. Artık münafık münafıklığını ortaya koysun. Eğer Allah'a meydan okumak istiyorsa bir insan bunu açıkça ortaya koysun da herkes kimin ne olduğunu bilsin. Yok eğer Kur'an'ı bilmiyorlarsa Kur'an'ı araştırsın, sorsunlar. Her şey açığa çıksın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında başörtüsü meselesi öyle basit bir mesele değildir efendiler. Basit bir mesele olsa bu kadar üzerinde durmazdım. Başörtüsü meselesi Allah Resulü'nün çok önem verdiği, hatta bir Yahudi kabilesinin tamamını öldürmeyi bile düşündüğü bir meseledir bu yüzden. Beni Kaynuka Yahudileri Medine'nin civarında oturuyorlardı. Beni Kureyza Yahudileri gibi, beni Nadir Yahudileri gibi onlar da Medine'nin civarında oturuyorlardı. Bedir Savaşı'ndan sonra Mekke'li müşriklerin büyük bir mağlubiyete uğramasından sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara gitmiş ve onlara demişti ki ey Yahudiler, Bedir'de bakın müşriklerin başına neler geldiğini gördünüz. Mekke'li müşrikler Allah onları tarumar etti, hizmete uğrattı. Eğer siz de böyle yapmasını istemiyorsanız gelin vazgeçin bu inadınızdan. Benim sıfatlarımı Tevrat'ta görmüyor musunuz? Tevrat size benim geleceğimden ben geleceğimi vaat etmiyor mu? Neden yalan söylüyorsunuz? Neden size kitabınız vaat ettiği halde? Son peygamberin geleceğin kitabını size vaat ettiği halde? Neden size benim sıfatlarımı bile anlattığı halde? Kur'an'ın ifadesiyle kendi oğullarını tanır gibi tanırlar. O Yahudiler peygamberi kendi oğullarını tanır gibi tanırlar. Böyle dediği halde Kur'an-ı Kerim ve siz beni çok iyi tanıdığınız halde neden bana iman etmiyorsunuz? Gelin artık iman edin demişti. Gördünüz ki Allah müşrikleri perişan etti. Sizi de öyle yapmasın demişti. Beni Kaynuka Yahudileri demişlerdi ki ya Muhammed, sen harpten anlamayan müşrikleri Mekkelileri yendiğin gibi bizi de öyle mağlup edeceğini mi sanıyorsun? Biz savaş bilen bir milletiz. Bizim ne kadar yiğitler olduğumuzu bize karşı geldiği zaman görürsün. Allah Resulü onlara demişti ki yeryüzü Allah'ın ve Resulü'nündür. Yeryüzünde Allah'ın ve Resulü'nün dediği olur. Ey Yahudiler, yeryüzü Allah'ın ve Resulü'nündür. Gelin Allah'a ve Resulü'ne teslim olun. Benim kendi saltanatıma değil, ben kul bir peygamberim. Melik bir peygamber değil. Ben sizin gibi yerde oturuyorum. Ben siz bir taş bağladığınız zaman karnınızı açlıktan ben iki taş bağlıyorum. Siz güzel elbiseler giydiğiniz halde ben güzel elbiseler daha giymiyorum. Siz güzel döşeklerde yattığınız halde ben hasırın üzerinde yatıyorum. Ben kendi saltanatımı kurmaya çalışmıyorum. Gelin tabi olun dediği zaman yeryüzü Allah'ın ve Resulü'nündür. Madem ki Allah'ın ve Resulü'nündür öyleyse gelin tabi olun. Demişlerdi ki ya Muhammed sen bizi Mekkeli müşrikler gibi zannediyorsun. Bizimle savaşırsan görürsün bizim ne kadar yiğit olduğumuzu. Ve o günlerden aradan bir müddet geçtiği zaman Bedir Savaşı'ndan takriben 9 ay kadar sonra, Uhud Savaşı'ndan evvel bir Müslüman kadın Beni Kaynuka Yahudilerinin çarşısına gitmişti. Onların çarşıları ayrıydı. Surların arkasındaydılar. Bir kalenin içerisindeydiler. Ve Müslüman kadın orada alışveriş yaparken rivayetlere göre bir kuyumcu dükkanına gitmişti. Ya da her neyse birbirine alışveriş yapıyordu. Ve kendisine oradaki bir Yahudi başındaki örtüsünü açmasını kendinden istemişti. Ve kendisiyle alay etmişti. Bu örtü nedir takıyorsun demişti. Halbuki bütün dinlerde örtü vardır. Yahudilikte örtü vardır. Hristiyanlıkta örtü vardır. Bütün dinlerde örtü vardır. Çünkü medeniyetlerin temeli kadın ve erkek ilişkilerinin net düzenlenmesine bağlıdır. Eğer bunları başıboş bırakırsanız medeniyet diye bir şey kalmaz, hayvanın aşağı bir noktaya gelir insanoğlu. Kadınla alay etmişti. Ve oradan bir başka Yahudi de kadının haberi olmaksızın ah buyurun merkep şakası yapmıştı kadına. Kadının eteğinin farkında olmadan kadın otururken ya da ayaktayken kadının haberi olmaksızın eteğini bir yere bağlamıştı. Kadın da farkında olmadan yürüdüğü zaman ve ayak attığı zaman üstü başı açılıvermişti. Kadın cihaz feryadı figan etmişti. Kadın üstü açıldığı için utancından ve aynı zamanda Yahudilerin yapmış olduğu bu ayaksızlıktan feryadı figan etmiş ve oradaki bir Müslüman kılıcını kapmış ve o Yahudinin başını uçurmuştu. Oradaki diğer Yahudiler de onu şehit etmişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü'nün taraftarları, Müslümanlar ve o Müslüman ensardandı, ensar toplanmışlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o Beni Kaynuka Yahudilerin etrafını muhasar etti. Surların etrafını çevirdi. 700 kadar savaşçıları vardı. Allah Resulü'nün ashabı 700 kadar bile değillerdi. Uhud'da 300 kişi kadardılar. Bedir'de 300 kişi kadardılar. Uhud'da da sayıları çoklama daha sonra münafıkların ayrılmasıyla yine aynı sayıya kadar inmişlerdi. Sayıları azdı fakat imanla dop doluydular. Allah Resulü onların etrafını çevirdi 15 gün kadar muhasara etti. Abdullah bin Übey bin Selul gibi münafıklar, daha evvel Yahudilerle anlaşması olan, onların dostu olan bazı münafıklar gelmiş, Efendimiz'e ricada bulunmuş, Allah Resulü kabul etmemişti. Affet demişlerdi. Allah Resulü yüzünü ekşitmişti, onların yüzünü çevirmişti. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir şans tanımış ve teslim olmaları şartıyla kılıçlarını ve mızraklarını ve kalkanlarını, her şeylerini bırakmaları şartıyla, satabildikleri eşyalarını satmaları şartıyla hepsini oradan sürmüş Filistin taraflarına doğru göndermiştir. Medine'ye işiniz düşerse tekrar gelip ihtiyacınızı görebilirsiniz demişti. Fakat hiçbir zaman toplu olarak gelmeyeceksiniz. Artık Medine'de barınmayacaksınız. Bir başörtüsü yüzünden bütün bu hadiseler gerçekleşmişti. Bir kadının başörtüsüne el uzatılmıştı. Daha doğrusu çıkar demişlerdi. Onunla alay etmişlerdi. Bugün Türkiye'nin her tarafında alay edildiği gibi Müslümanlar fitne çıkmasın diye sessiz kalan Müslümanlar, fitne çıkmasın diye her şeyi yutan Müslümanlar, dünyanın hiçbir yerinde, Türkiye'nin tarihinde de ve dünyanın tarihinde de olduğunu zannetmiyorum. Hiçbir zaman hiçbir mevkideki insanın ah buyurun bir başbakana adi bir kelime kullandığını ben duymadım, görmedim şimdiye kadar. Bir başbakana hiçbir yetkilinin pezevenk dediğini ben hiçbir zaman duymadım, işitmedim. Bu lafı dahi yuttunuz. Bu lafı dahi yuttunuz, her şeyi yuttunuz. İsrail'e anlaşma yapmayacağız dediğiniz anlaşma yapmaya siz zorladılar, imza attınız. Belki 8 yılda bile imza atmak zorunda kaldınız. AT'ye girmeyeceğiz dediniz, ona da imza atmak zorunda kaldınız. Adi düzen dediniz, onu da bırakmak zorunda kaldınız. Bütün her şeyi bıraktınız, her şeyi yuttunuz. O makamda kalabilmek için her şeyi yuttunuz. Fitne çıkmasın dediniz, problem çıkmasın dediniz, her şeyi yuttunuz da ne oldu? O makamda kalabildiniz mi? Her şeyi size yutturdular ama sonunda yine onlar istediklerini yaptılar. Müslümanlar o kadar gayretsiz bir hale gelmişler ki, kendi kardeşlerini savunmaktan aciz hale gelmişler. Verecek bir canınız var, başka bir şeyiniz yok. Sadece kurtulacaksınız illetten. Sadece kurtulacaksınız böyle yaşamaktan. اَلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَنَدَهُمْ اِمَنًا. İnsanlar onlara dedikleri zaman, onlar öyle müminlerdir ki, o müminlere denildiği zaman, insanlar toplandılar, hepsi sizin aleyhinizde ordular kurdular, size hücum etmeye hazırlanıyorlar, sizi hapislere doldurmaya hazırlanıyorlar, sizi kesmeye hazırlanıyorlar. فَخْشَوْهُمْ onlardan korkun denildiği zaman, فَزَادَهُمْ اِمَانًا. Onlar imanı artar ve kâlû ve derler ki, hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir derler. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Verecek bir canımız var, onun ötesi yok. Bu kadar ezilmek içinde yaşamaya gerek yok. Kendi ülkende yaşıyorsun, Rusya'da yaşamıyorsun. Bu ülkeyi kurtaranlar başı kapalı kadınlardır. Cepheye mermi taşıyanlar başı kapalı kadınlardı. Kendi ülkende yaşıyorsun. Kendi ülkende sana Amerika'daki zencilere yapılan muamele yapmaya kalkarlarsa sen de bir gün ona mutlaka cevap vermek zorundasın. Hepiniz duymuşsunuzdur son günlerde televizyonda Amerika'daki zencilere yapılan zulmü ve zencilerin buna karşı gelmesini anlatırlarken şöyle bir şey anlattılar. Belediye otobüslerine zencilerle beyazların yerleri ayrılmıştı Amerika'dan. Zencilere özgürlük verilmediği zamanlarda. Zencinin yeri ayrı, beyazın yeri ayrıydı. Tabiatıyla öyle sanıyorum ki zencilere belki ancak birkaç koltuk vermişlerdi. Geri kalan koltuklar beyazlara aitti. Ve şayet bir beyaz yoksa bile o koltukta oturan, öyle zenci oturamazdı. Fakat bir gün, İşte günlerden bir gün, olacak o gün bir gün, günlerden bir gün bir zenci geldi ve oraya oturdu. Dediler ki, oturamazsın. Dedi ki, neden oturamazmışım, ben de bir insan değil miyim? Ben de bu vatan için askerlik yapmıyor muyum? Ben de bu vatan için vergi vermiyor muyum? Ben de bu vatan için savaş çıktığı zaman savaşmıyor muyum? Neden oturamazmışım? Dediler ki, kanun böyle. Görevliyi çağırdılar. Görevli dedi ki oturamazsınız. Neden oturamam dedi. Kanun böyle dedi görevli. Evet doğru söylemişti görevli. Kanun öyleydi. Şimdi öyle bir kanun olmadığı halde öyle söylüyorlar ama teamül diyorlar. 70 yıllık gelenekler böyle diyorlar. Tabii 70 yıldan beri böyle davranırsanız tabii ki teamül o şekilde olacaktır. Bu millet 1000 yıllık Müslüman bir millettir. Bu millet 1000 yıldan beri başını öpmeye alışmıştır. Bu milletin tahammülü 1000 yıldan beri buydu. Sizin 70 yılda tahammülünüz mü önemli? Bu milletin 1000 yıllık tahammülleri, alışkanlıkları mı önemli? Sizin 70 yıldan beri bu yapmış olduğunuz tavırlar sonucunda başı kapalı bir kadın girmeye cesaret edememişse meclise sizin bu tavrınız mı önemli? Bu şekilde bir adetin yerleşmiş olması mı önemli? Allah mı önemli? Allah'ın dediği mi önemli? اَعَنْتُمْ اَعْلَمَا مِلَّهِ Sizin daha iyi bilirsiniz, Allah mı daha iyi bilir? Cevap verin. Siz mi daha iyi bilirsiniz, Allah mı daha iyi bilir? Cevap verin. Sizin daha iyi bilirsiniz, Allah mı daha iyi bilir? Varsa cevabınız, cevap verin. Eğer ben daha iyi bilirim diyorsanız, Allah'a meydan okuyorsunuz. Allah daha iyi bilir diyorsanız, bu yaptığınız nedir öyleyse? Evet kanun öyleydi. Ama o kanun bir gün birisi oturmuş ve o kanun delinmiştir. Bir gün birisi oturmuş ve o kanun kaldırılması gerekmişti. İşte bir gün birisi oturmuştu. İşte bir gün o meclise birisi girmişti. Evet kendi ülkende özgürce yaşayabilmek için birisinin bir şey yapması gerekiyordu. Birisinin kendini feda etmesi gerekiyordu. Birisinin bu ülkedeki özgürlüklerin önünü açması gerekiyordu. Eğer bunu Allah rızası için yaptıysa, ki ben öyle olduğuna inanıyorum, bu yapmış olduğunun mükafatını görecektir. İstedikleri kadar ajan provokatör desinler, Allah'a kadar bilmektedir. Eğer gerçekten Kur'an'da böyle bir hüküm olmasaydı, eğer hakikaten Kur'an böyle bir meseleyi gündeme getirmeseydi, Eğer müminen kadınlara söyle ey Resulüm, müminen kadınlara söyle başörtülerini örtsünler. Ve yadribne bihumurehin alâ cüyubihin. Başörtülerini kuranlarına salsınlar. Yakalarını üzerine salsınlar. Arap cahiliye kadınları da başlarını örterler. Zannediyor musunuz ki Arap cahiliye kadınlar başını örtmezdi? Kur'an'ın bu hükmü Arap kadınların başını örtsün diye mi geldi zannediyorsunuz? Arap kadınları zaten başını örterlerdi. Ama onlar başlarını örter ve buradan örterlerdi. Onların kulakları görünürdü, onların boyunları görünürdü. Onların göğüsleri görünürdü. Kur'an-ı Kerim o yüzden ve yadrinle bihumurehinle ve alâ cüyubihin buyuruyor. Yoksa sadece başını örtün diyebilirdi. Ama göğüslerinin üzerine örtsünler buyuruyor. وَلَا يُبْدِنَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُولَتِهِنْ Zinetlerini göstermesinler, güzelliklerini göstermesinler, hatta altınlarını dahi göstermesinler. Bazı alimlere göre altınların yerini göstermesinler, yani altın taktıkları yerleri, kulaklarını, boyunlarını, ellerini göstermesinler. Bazı alimlere göre ise bunların yerlerini değil bizatihi kendilerini dahi göstermesinler demektir ayetin manası. Allah Azze ve Celle meseleye önem vermiş. Bu meseleyi hükme bağlamış. Tafsilatıyla anlatmış. Aynı şekilde Ahzab suresinde de Ya eyyühen nebi kulli ezvâyetike ve benâetike ve nisâ-i mu'minîn. Ey nebi, ey resul, Allah kendi peygamberliğe Muhammed diye hitap etmiyor. Kendi peygamberinin makamını hatırlatıyor insanlara. Benim Nebim'dir o, benim Resulüm'dür o. Ona karşı gelemezsiniz. Ey Nebi, hanımlarına söyle, kızlarına söyle ve mümin kadınlara, Müslümanların kadınlarına da söyle. Onlar örtülerini örtsünler. Onların örtülerini örtmeleri ذَلِكَ اَنْ اَنْ يُغْرَفْنَ Onların örtülerini örtmeleri onların tanınmaları açısından daha iyidir. Tanınsınlar böylece. Onları namuslu kadın olarak bilsinler. Onların başlarını örtmeleri, onların göğüslerini örtmeleri, onların başörtüsü takmaları sayesinde namuslu oldukları anlaşılsın. Cariye olmadıkları, hür kadın oldukları da anlaşılsın. ذَلِكَ اَدْنَا اَنْ يُغْرَفْنَا فَلَا يُغْزَيْنَ Ve bu şekilde eziyete uğramasınlar. Eziyete uğramasınlar. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ey peygamber hanımlarına böyle söyle. Kızlarına böyle söyle. Ve müminlerin kadınlarına böyle söyle. Örtsünler örtünmeleri gereken yerlerini. Ve bu onların tanınmaları açısından daha uygundur. Müslüman kadın olduklarının anlaşılması açısından daha uygundur. Arap kadınları, Müslüman kadınlar, Allah Resulü zamanında bu ayet nasip olmazdan evvel akşamları ihtiyaçlarını def etmek için, def-i hacet için dışarıya çıkarlardı. Eskiden tuvalet yoktu malumunuz. Onun için ihtiyaçlarından dolayı dışarıya çıkarlardı. Bazı ahlaksızlar da dışarıya çıkmalarını beklerlerdi kadınların. Ve bakarlardı eğer o kadınlar başları kapalı kadınlarsa anlarlardı ki bunlar hür kadınlardır, bunlar namuslu kadınlardır, bunlar köle kadınlar, cariye kadınlar değildirler. Ve onlara yaklaşmazlar, onlara laf atmazlardı. Eğer başları açıksa onların cariye olduklarını hükmederler ve onlara laf atarlardı. ذَلِكَ اَنْ يُعْرَفْنَا İşte bu onların tanınmaları için hem namuslu oldukları hem de hür olduklarının tanınmaları için böyle olması daha uygundur. Evet birçok kimse, birçok müfessir onların cariye olmadığı, hür olduğunun tanınması için daha uygundur diye yorumlamışlardır ayetleri ama fakat ayet mutlak ve daha umumi bir mana içermektedir. Bu ayet sadece cariye ile hür kadını ayırmak için değildir. Başörtüsü sadece cariye kadınlarla hür kadınları ayırmak için değildir. Eğer öyle olsaydı o zaman birçok kimseler bugün diyebilirler ki bugün cariyelik yok, hür kadın her tür kadındır. O halde böyle bir ayırma gerek yoktur diyebilirler. Halbuki ayet zariken neyin yorak da diyor sadece. Fela yuzeyn diyor. Cariye oldukları anlaşılmasın. Cariye oldukları, cariye olmadıkları anlaşılsın demiyor. Sadece tanınsınlar diyor. tanınmaları için, Müslüman oldukları ve namuslu oldukları anlaşılsın diye böyle davranmalarını istiyor Kur'an-ı Kerim. O yüzden bugün birisi kalkıp da bu meseleyi böyle yorumlayamaz. Bugün cariyelik olmadığına göre öyleyse başörtüsüne de gerek yoktur şeklinde yorumlayamaz. Ve bugün birisi kalkıp da neden Türkiye'de fitne çıkartılıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fitne uykudadır, fitneyi uyandırmayınız buyuruyor. Halbuki bu kadın fitneyi uyandırdı demiş olabilir, diyebilirler. Halbuki fitne nedir? Fitne Allah'ın ve Resulünün emretmediği bir konuda ısrar ederseniz, böyle bir emir olmadığı halde, İslam'ın bir farzı olmadığı halde, bir vacibi olmadığı halde o meselede ısrar ederseniz, hatta daha ileri giderek mezhepler arasında ihtilaf olursa, ulema arasında o konuda bir ittifak yoksa, o konuda ille de ısrar ederseniz, işte belki onda bir fitne söz konusu olabilir. Belki o Müslümanların birliğini parçalayabilir. O zaman birisi kalkıp da neden ısrar ediyorsun bu meselede? Filan filan filan mezheplere göre bu farz değildi mi? Neden illa ısrar ediyorsun diyebilir. Halbuki bu mesele böyle değildir. 4 mezhepte, 14 mezhepte tarih boyunca gelmiş olan bütün mezhepler, ismi silinmiş olan Hasan Basri gibi, Sufyan-ı Sevri gibi alimlerin de mezhepleri dahil olmak üzere, İmam Cafer-i Sadık'ın mezhebi dahil olmak üzere, bütün imamların hepsi bu meselede icma etmişlerdir. Böyle bir meselede tavır koymak, fitne çıkarmak değildir. Siz şimdiye kadar tavır koymadınız da ne oldu? Fitne çıkmadı mı? Siz şimdiye kadar tavır koymadınız, her şey yuttunuz da ne oldu? Fitne çıkmadı mı? Bir Müslüman Allah'ın emrini yerine getirdiği zaman ona fitne çıkarıyorsun denilemez. Ona sen ne yapıyorsun denilemez. Bunun cevabı basittir. Ben Rabbim'in dediğini yapıyorum. Rabbim bana bunu emrediyor. Öyleyse ben onun dediğini yaparım. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de faizle ilgili ayette şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine aymenut takullah. Ey iman edenler, Allah'tan korkunuz. Ve zerru me bekiye minel riba. Ve ribadan, faizden arta kalan gelip almayın, bırakınız, terk ediniz. Şimdiye kadar faizle uğraşmış olabilirsiniz. Şimdiye kadar faizle borç vermiş, almış olabilirsiniz. Bundan böyle faizden arta kalanı bırakınız olduğu gibi. Hala alacağınız olabilir. Ama onu bırakınız. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَانِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer müminseniz böyle yapınız. فَاِنْ لَمْ تَفَعَلُوا Eğer bunu yapmazsanız, eğer buna devam ederseniz, Allah'ın bu meselede açık hükmü olduğu halde, وَحَلَّ اللّٰهُ بَيْعَ وَحَرَّمَ رِبَى dediği halde, Allah alışverişi helal, faizi haram kıl dediği halde, eğer siz devam ederseniz, فَاِنْ لَمْ تَفَعَلُوا Eğer bu faizden vazgeçmezseniz, Allah'ın emrine muhalefet ederseniz, فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Bilesiniz ki bu Allah'la ve onun Resulü'yle harp etmektir. Allah ve Resulü'yle harp etmektir. Bir faiz hakkında bile Kur'an böyle söylemektedir. Eğer o faizden vazgeçmezseniz, فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Bu Allah'la ve Resulü'yle harp etmektir. Allah'ın bir hükmüne karşı gelmek, Allah'ın da Allah'la ve onun Resulü'yle harp etmek olarak Kur'an-ı Kerim açıkça harp kelimesini kullanmak suretiyle فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'ın ve Resulü'yle harp etmektir. Başörtüsüne karşı gelmek, başörtüsüne veya namaza veya herhangi bir farza karşı gelmek, faizin helal olduğunu söylemek veya bunlardan uzaklaşmamak, Allah ve Resulü ile harp etmek değil de peki nedir? Kur'an bunu söylemiyor da peki neyi söylüyor? Son olarak Ebu Hazm adında bir alimin Suheyb bin Abdülmelik'e hitaben söylediği sözleri söyleyerek konuşmamı bitirmek istiyorum. Ebu Hazm alimlerden birisiydi. Zamanın hükümdarlarından birisine dedi ki Suheyb'e, senin babaların var ya, senin o babaların halkı zorla kendi iktidarlarına boyun eğdirdiler. Halkı kılıç zoruyla kendilerine boyun eğdirdiler. Zulümle, zorbalıkla cebirle insanları kendilerine esir ettiler. Sen o babaların var ya, halkın, Müslümanların seçimiyle, Müslümanların isteğiyle başa geçmediler. Onlar zorbalıkla başa geçtiler. Çeşitli entrikalar çevirdiler. İktidarı ellerine aldılar. Birçok insanları kılıçtan geçirdiler. Kendi isteklerini kabul ettirebilmek için, birçok devrimleri başarabilmek için, birçok devrimler yapabilmek için halkı kılıç zoruyla susturdular. Onların birçoğunun kafasını kestiler de o şekilde bu iktidarı ele geçirdiler. Ama şimdi sen onlara bir sorabilseydin keşke. Ah onlara bir sorabilseydin. Acaba şu anda durumları nasıldır? Ah onlarla bir konuşabilseydin. Acaba durumları nasıldır? Hepsi öldüler gittiler. Acaba şu an kabirde nasıldırlar? Acaba nasıl bir azap içerisindedirler? Yarın faslında ise, o hakla batılın ayrıldığı, haksız da haklının ayrıldığı günde ise, o kıyamet gününde ise onların hali ne olacaktır dediği zaman, yaltakçılar her yerde vardır. Tarihte her zaman hükümdarların etrafında yaltakçı din adamları da olmuştur. Samimi insanlar da olmuştur ama onlar genellikle hükümdarların etrafında bulunmamışlar, bir görev almamışlardır. İmam-ı Azam gibi o zamanki alimlerin en büyüğü sayılmasına rağmen kendisine teklif edildiği zaman, gel Şeyhülislam ol denildiği zaman, vallahi demişti halife, o zamanın halifesi ya da padişahı. Vallahi demişti, sana sormadan bir şey yapmayacağım. Vallahi senden fetva almadan bir şey yapmayacağım. Senden izin almadan kimseyi öldürmeyeceğim. Senden izin almadan para harcamayacağım. Her zaman senin fetvana başvuracağım. Ebu Hanife rahimahullah kabul etmemişti. Kabul etmemişlerdi alimler kendisine. Hem belki bu zalimin zulmünden bizi de kurtarırsın belki biraz. Kabul etmemişti. Bediüzzaman da kabul etmemişti. Zamanında kendisine 500 lira maaşla, o zamanın maaşla Gürcistan bölgesinin hepsinin umumi vaizliği teklif edilmişti. Kabul etmemişti. Hatta neden kabul etmedin diye itirazlar edilmişti kendisine. Bu kadar Kürt'ün belki canını kurtarabilirdim demişlerdi. Evet demişti, belki öyle kurtarabilirdim ama belki o zaman Risale-i Nur külliyatı meydana gelmeyecekti. Belki o zaman benden sonraki nesillere hitap edemeyecektim. Belki o zaman şu sultanların, hükümdarların yanında yer almış birisi olarak tarihe geçecektim, utanacaktım kendimden. Her zaman böyle insanlar olmuştur. Yiğitler de olmuştur, yaltakçılar da olmuştur. Onlardan bir tanesi dedi ki, Ebu Hazma, o padişahın karşısında öyle konuşan alime, ne kadar kötü konuşuyorsun, ne kadar sert konuşuyorsun demişti. Ebu Hazım demişti ki cevaben, evet. Evet sert konuşuyorum. Çünkü Allah alimlerden söz almıştır. Her zaman ve her yerde doğru söyleyeceklerine dair Allah alimlerden söz almıştır. Eğer doğru söylemeyecekse ne diye kitap okumuştur alimler? اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Allah'tan ancak hakkıyla alimler korkar. Ama bugün durum böyle değildir. Durum böyle değildir çünkü bugün sultanların etrafında yaltakçı insanlar çoğalmıştır. Bunlar eğer görevlerini yapsaydılar, bu kadar Türkiye'de hocalar var. Bunlar neden kalkıp da Allah'ın emridir demiyorlar? Eğer bu kadar hocalar hepsi Allah'ın emri deseydiler, vallahi ve billahi, o zaman onlar o kadar güçlü olmadıklarını anlayacaklardı. Vallahi gerçekte bizim gibi düşünenler bu ülkede daha fazladırlar ama medya elimizde olmadığı için, daima onların boğazanları çıkıp öttüğü için onların sayısı çok görünmektedir. Vallahi eğer bu meselede bir referandum yapılacak olsa göreceksiniz ki böyle meselelerle uğraşılmamasını, ülkenin başka sorunlarıyla uğraşılmasını isteyen insanlar, başörtüsüz kime ne zararı var diyen insanların daha çok olduğunu göreceksiniz. Başörtüsüne müsaade edin diyen insanların, Allah'ın emridir diyen insanların daha çok olduğunu göreceksiniz. Ama Müslüman evinde oturmayı tercih ediyor. Müslüman üç öğün yemek yemeyi tercih ediyor. Müslüman kılına bir zarar gelmemesini istiyor. Müslümanın kalbinde vehm var. Müslümanın kalbinde kerahiyetül mevt ve hubbü dünya var. Ölüm korkusu ve dünya sevgisi var. İşte bundan istifade ediyorlar. Ya Rabbi kalbimizdeki ölüm korkusunu ve dünya sevgisini at. Ya Rabbi Müslümanların ülkesinde, Müslümanların kanıyla kurtarılmış olan bu vatanda Sana meydan okumak isteyenler varsa onlara fırsat verme ya Rabbi. Müslümanları uyandır, Müslümanları kendi haklarının arayan insanlar durumuna getir. Zulmün karşısında boyun bükmeyen, dimdik ayakta duran insanlar durumuna getir. Onlara cesaret nasip eyle ya Rabbi. Lillahi Teala Fatiha.
Bilin ki müminler dünyaya daldık, gelin özümüze tekrar dönelim. Bir araya gelip ümmet olalım.
Dünyaya hükmettik 12 asır, ne çabuk unuttuk.